Budala, Dostoyevski.
Ayrım 77.
Eve yatmadan yatmaya gidiyordum. Evdekiler deli olacaktı neredeyse. İki gün sonra Napolyon'un hizmetinde bulunan küçük Baron de Bazancourt, seferin yorgunluğuna dayanamayarak öldü. Napolyon'un aklına ben gelmişim. Olanı biteni anlamadan beni alıp götürdüler. 10-12 yaşlarında ölen çocuğun üniformasını bana giydirdiler. Bu kılıkta beni imparatorun huzuruna çıkardılar. Napolyon beni görüp bir baş işaretiyle onayladıktan sonra Majesten'in hizmetinde görevlendirildiğimi söylediler. Sevinç içindeydim. Gerçekten ona karşı içimde çoktandır büyük bir sevgi besliyordum. Üstelik bir çocuk için parlak yaldızlı üniformanın ne olduğunu da hesaba katın. Uzun dar kuyruğu işlenmiş, altın düğmeli koyu yeşil bir frak giymiştim. Kollar ve dik yaka da sırmayla çevriliydi. Sığır derisinden dar beyaz bir pantolonum, beyaz ipek yeleğim, İpek çorap ve tokalı ayakkabılarım vardı. İmparatorun atlı gezintilerine katıldığım zamanlar uzun çizmeler giyerdim. Durum pek parlak olmadığı, felaket her an hissedildiği halde etikete, hatta felaketin hissedildiği ölçüde uyulmaya çalışılıyordu. Prens iyice afallayarak mırıldandı. Ya tabii, anılarınızı kaleme alsanız ne kadar ilginç olurdu. General şimdi anlattıklarını daha dün Lebedev'e sıraladığı için hiç aksamaksızın konuşuyordu. Gene de prensi güvensiz bir bakışla süzmekten kendini alamadı. Gururu bir kat daha artarak, ''Anılarımı yazmak mı?'' dedi. ''Bu beni pek çekmedi prens. Ama size şunu söyleyeyim, anılarım yazılmıştır, çekmecemde duruyor. Ben toprağa verildikten sonra çıkarılsın. O çocuk gözümle tanığı olduğum büyük olayların önemi nedeniyle başka dillere de aktarılsın isterim. Yaşım küçük olduğu için o büyük adamın büyük mahremiyetine yatak odasına kadar sokulabildim. Bir çocuğun önünde inlemekten, ağlamaktan çekinmediği için felaketi büyük olanın çektiği bütün acıların tanığı oldum. Acısına hep İmparator Alexander'ın o kaya gibi sessizliğinin neden olduğunu biliyorum. Ama o barış önerileri sunduğu mektuplar yazıyordu, öyle değil mi? Ne gibi öneriler taşıyan mektuplar yazdığını tam olarak bilemiyoruz. Ama her tanrının günü, her saat başı mektup üstüne mektup yazıyordu. Bir gece yalnızlık, ağlayarak ona atıldım. Ah ne kadar severdim onu bilmezsiniz. Özür dilesenize İmparator Alexander'dan, özür dilesenize diye bağırdım. İmparator Alexander'la barışsanıza diyecek yerde düşüncemi çocukça bir saflıkla dile getirmiştim. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Yaşımın farkında değilmiş gibi benimle konuşmayı severdi. Yavrum, İmparator Alexander'ın ayaklarına kapanmaya bile hazırım, dedi. Ama o Prusya kralı yok mu? O Avusturya imparatoru. Ah onlardan nasıl nefret ve... Ama sen siyasetten ne anlarsın? Karşısında kim olduğunu fark etmiş gibi sustu. Gözlerinde daha uzun süren öfkeli şimşekler çaktı durdu. Ah bütün bu olayları yayınlasam. Ama o eleştirmenler, o edebiyat zorbaları kıskançlıkla yan tutarak hayır efendim, hayır. Prens kısa bir sessizlikten sonra yan tutma bakımından düşüncenize katılıyorum. Geçenlerde Charras'ın Waterloo Savaşı ile ilgili bir kitabını okuyordum. Önemli bir yapıt. Bu konuda bilgi sahibi olanların dediklerine göre de büyük bir ustalıkla yazılmış. Ama her sayfasında Napolyon'un dize gelişinden ötürü duyulan bir sevinci sezmek mümkün. Sanırım Napolyon'un başka seferlerindeki dehası, büyüklükleri de tartışılıp inkar edilebilseydi, Charras bundan büyük sevinç duyacaktı. İşte böyle ciddi bir yapıta bu tür yan tutmayı yakıştıramıyorum ben. İmparatorun hizmeti çok uğraştırıyor muydu sizi? General sevinçten kabına sığamıyordu. Prensin sorusundaki ciddilik ve saflık generalin son güvensizliğini de dağıtmıştı. Charras değil mi? O kitap çıktığında nasıl köpürmüştüm o adama? Daha o zaman ona bir de mektup yazmıştım. Ama ne yazdığımı hatırlamıyorum şimdi. Bana imparatora hizmetim hakkında sormuştunuz. Öyle uzun boylu bir hizmetim olmamıştı. Zaten Napolyon Rusları kendine bağlayabilmek umudunu çabucak yitirmişti. Siyaset gereği yakınına aldığı bana karşı da kişisel bir sevgisi olmalıydı. Şimdi bunu rahatça söylüyorum. Yoksa hiç kuşkusuz çabucak aklından çıkarırdı beni. Kalbim beni ona doğru sürüklüyordu. Benden hizmet filan beklediği yoktu. Arada bir imparatora at gezintilerinde eşlik etmek o kadar. Benim birinciliğim fena değildi. Yemeklerden önceleri çıkardık. Yanında Davu, ben, bir de Arap Rus'tan. Prens ağzından nedense Bir de Constance çıkıverdi. Yok, Constance yoktu o zamanlar. O İmparatoriçe Josephine'e mektup götürmüştü. İki emir eri, birkaç Polonyalı subay vardı. Bu kadardı yanındakiler. Tabii ordunun arazisinin teftişiyle görevli general ve mareşaller ayrı. Davu hiç yanından ayrılmazdı. Çok iyi hatırlıyorum. İri yarı, şişman, soğukkanlı, gözlüklü, garip bakışlı bir adamdı. İmparator en çok onunla konuşur, düşüncelerine değer verirdi. Hiç unutmam, bir keresinde birkaç gün üst üste görüştüler. Davu sabah akşam geliyordu. Sık sık tartıştıkları da olurdu. Sonunda Napolyon da yavaş yavaş Davu'nun önerisine gelmeye başladı. İkisi gene koyu bir tartışmaya daldılar. O sırada ben de odadaydım. Napolyon birden beni fark ederek garip bakışlarını üstüme dikti. "Ne dersin küçük?" diye sordu. "Ortodoksluğu kabul etsem, elimdeki tutsakları da özgür bıraksam, Ruslar peşimden gelirler mi?" İsyan ederek "Asla!" diye bağırdım. Napolyon şaşırmıştı. Bu çocuğun gözleri yurt sevgisiyle dolu. Onun gözlerinde bütün Rus halkının düşüncelerini okudum, dedi. Yeter Davu, bütün bunlar hayalden başka bir şey değil. Öbür tasarıyı gerçekleştirin. Prens ilgilenmiş görünerek, o da güçlü bir tasarıydı ya, dedi. Şu halde sizce bu da mı Davu'nun düşüncesiydi? Karşılıklı tartıştılar. Aslında düşünce Napolyon'undu. Bir kartal gibi uzağı gören birinin görüşüydü. Tasarıya göre Napolyon'un bütün ordusu ile Kremlin'e kapanacaktı. Barakalar yapılacak, siperler kazılacak, toplar yerleştirilecek ve mümkün olduğu kadar çok at kesilip tuzlanacaktı. Bol bol ekmek ele geçirildikten sonra bahara kadar dayanılacaktı. Bu tasarı Napolyon'u iyice sarmıştı. Her gün Kremlin'in duvarlarının çevresinde atla dolaşıyorduk. Napolyon yıkılacak yerleri, siper kazılacak yerleri kendisi gösteriyordu. Sonunda her şey kararlaştırıldı. Davu harekete geçilmesi için ısrar ediyordu. Gene onların ikisi, bir de ben vardım. Napolyon gene kollarını kavuşturmuş, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Bakışlarımı yüzünden ayıramıyor, kalbimin şiddetle çarpmasına engel olamıyordum. Davu, gidiyorum, dedi. Napolyon, nereye, diye sordu. Davu, atları tuzlamaya, dedi. Napolyon titredi. Geleceği düşünmek onu ürkütüyordu. Birden bana dönerek, tasarımız için ne düşünüyorsun küçük, diye sordu. Kuşkusuz sorusu bu büyük deha için yazı tura atmak gibi bir şeydi. Ben titreyerek Napolyon yerine Davu'ya döndüm. Siz en iyisi kaçın general, dedim. Tasarı suya düştü. Davu omuz silkti. Çıkarken de Bach il deviant superstitius diye mırıldandı. Dipnot, hurafelere inanmaya başlıyor. Ertesi gün hareket emri verildi. Prens yavaşça, son derece ilgi çekici, dedi. Gerçekten böyle olmuşsa, yani demek istiyorum ki. General anlattığı öykünün sarhoşluğu içinde bu dikkatsizliği gözden kaçırmadı. Ah prens, diye bağırdı. Böyle olmuşsa ne demek? Olmuştu, hem de fazlasıyla. Bunlar sıradan bir takım siyasal olaylar. Asıl ben o adamın gizlice döktüğü gözyaşlarının, acı acı inlemelerinin tanığıyım. Bunları benden başka gören kimse yok. Zaten sonraları gözyaşları da kesildi. Arada bir inliyordu o kadar. Yüzü de gitgide kararıyordu. Sonsuzluk sanki daha o zaman kara kandilinin gölgesini düşürmüştü yüzüne. Bazı geceler baş başa kalır sessizce otururduk. Bitişik odadan Arap Rus'tanın horlamaları gelirdi. Bu adamda öyle bir uyku vardı ki top atsan uyanmazdı. Napolyon onun için bana ve sülaleme son derece sadıktır derdi. Bir gün son derece üzgün, gözlerimin yaşlı olduğunu görerek "Bana acıyorsun küçük," dedi. "Zaten bana acıyacak bir sen varsın. Bir de başka bir çocuk, oğlum. Geroi de Rom. Dipnot, Roma kralı, Napolyon'un oğluna verilen unvan. Geri kalan herkes benden nefret ediyor. Kardeşlerim bile başıma bir felaket gelir gelmez beni satacaklar. Hıçkırıklarla ağlamaya başladım. O da dayanamadı. Birbirimize sarılarak ağlaştık. Gözyaşlarımız birbirine karıştı. Yazınız İmparatoriçe Josephine'e yazınız, diye mırıldandım. Napolyon titredi. Beni seven üçüncü kalbi de hatırlattın bana. Teşekkür ederim dostum, dedi. Hemen oturarak Josephine'e mektup yazdı. Ertesi gün Constance'la yolladı. Çok iyi yapmışsınız. Kötü düşünceleri arasında onu iyi bir duyguya yöneltmişsiniz. Tam öyle prens. Bunu ne güzel, ne kadar yürekten açıklıyorsunuz. Generalin gözleri yaşarmıştı. Evet prens, son derece dokunaklı bir sahneydi bu. Hem biliyor musunuz, az kalsın ben de onun peşinden Paris'e gidiyordum. O dayanılmaz tutsaklık günlerinde de ona arkadaşlık edecektim. Ama ne gezer, yollarımız ayrıldı. O cehennem acılarını çekmeye tutsaklar adasına gitti. Belki de orada, Moskova'dan ayrılırken, gözyaşlarını tutamayarak ona sarılan çocuğu hatırlamıştır. Beni de askeri liseye gönderdiler. Sıkı talimler, arkadaş kalabalıkları. Ne yazık ki yıkıldı her şey. Geri çekilme günü bana, seni annenden ayırmak istemediğim için yanımda götürmüyorum demişti. Ama senin için bir şeyler yapmak istedim. Atına binmek üzereydi. Son derece kederli olduğu için korka korka, kardeşimin albümüne anı olarak bir şey yazar mısınız diye sordum. Döndü, albümü alarak kalem istedi. Kardeşin kaç yaşında diye sordu. 3 yaşında dedim. Petit fille à l'ours, dipnot, öyleyse küçük bir kız, dedi. Albüme şunları yazdı. Ne mentes jamais Napoléon votre ami sincere, dipnot, asla yalan söylemeyiniz, içten dostunuz Napolyon. Görüyor musunuz prens, öyle bir anda ne düşünce? Evet, çok ilgi çekici doğrusu. O kağıt altından bir çerçeve içinde kardeşimin salonunun en görülecek yerinde. Kardeşim ölene dek asılı durmuştur. Kardeşim doğururken öldü. Yazının şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Ama aman tanrım, saat 2 olmuş. Prens, sizi ne kadar alıkoymuşum, bağışlanır gibi değil. General sandalyeden kalktı. Aman efendim diye mırıldandı prens. Anlattıklarınız çok ilginçti. Çok yararlandım. Size gerçekten teşekkür ederim. General prensin elini yeniden acıtana kadar sıktı. Sanki birdenbire kendine gelmişti. Ani bir düşünceyle parlayan gözlerle ona bakarak, ''O kadar iyi, o kadar duygulusunuz ki bazen size acıyorum prens. Tanrı sizi korusun. Hayatınız aşkla dolu olsun. Benimki ise bitti. Bağışlayın beni, bağışlayın.'' General yüzünü elleriyle kapayarak hızla çıktı. İhtiyarın bir başarı sarhoşluğu içinde olduğu belliydi. Heyecanının içtenliğinden kuşku duyulamazdı. Prens onun tutkuya varan yalancılığını, ama yalanıyla mest olunca da kendisine inanılmadığı kuşkusuna kapılan yalancılar sınıfından olduğunu biliyordu. İhtiyar kendine gelince aşırı bir utanma duygusuna kapılacaktı. Prensin kendisine gereğinden çok acımasına kırılarak üzüntüye kapılacaktı. Prens onu bu kadar coşturmakla kötü mü yaptım acaba diye düşündü. Sonra kendini tutamayarak kahkahayı bastı. Böylece birkaç dakika kadar güldü. Sonra da bu hafifliği yüzünden kendi kendini azarladı. Ama generale içten acıdığını hatırlayınca kendi kendini azarlamakta pek de haklı olmadığını düşündü. Prensin düşündükleri doğru çıktı. Hemen o akşam tuhaf, kısa ama kesin bir mektup aldı. General ondan da ölene dek ayrıldığını, ona saygı besleyip şükran duymakla birlikte, zaten mutsuz bir insanın haysiyetini yaralayan acıma gösterileri ondan gelse bile asla kabul edemeyeceğini bildiriyordu. İhtiyarın Nina Alexandrovna'nın yanına yerleştiğini duyunca prensin içi biraz rahat etti. Ancak biz generalin Lizaveta Prokofievna'larda da bazı densizlikler yaptığını biliyoruz. Bu konuda fazlaca ayrıntıya dalacak değiliz. Bu konuşmada general Lizaveta Prokofievna'yı iyice öfkelendirmiş, Ganya hakkında yaptığı acı imalarla gözünü korkutmuştu. Sonuç olarak pek rezilce kapı dışarı edildi. Böyle bir gün geçirdikten sonra da iyice aklını oynattı, neredeyse çıldırmış bir halde sokağa fırladı. Kolya hala işin aslını anlayamıyor, zor kullanmak istiyordu. Gidecek neremiz var general, söylesenize. Prense gitmek istemiyorsunuz, lebedevle kavgalısınız. Ne sizde ne bende metelik var, sokağın ortasında apıştık kaldık. Şununla bununla kapışmaktansa apışıp kalmak daha iyi. Bu sözcük oyunuyla bizim subay arkadaşları epey güldürmüştüm. 44 müydü? Evet, 844'teydi. İnsanın aklından çıkıyor. Nerede gençliğim? Hani o tazelik? Kimden de bu kolya? Gogol'un ölü canlarından baba. Ölü canlar. Ya, evet ölü. Beni toprağa verdikten sonra mezarıma burada bir ölü yatıyor diye yazarsın. Rezalet beni kovalıyor. Bu kimdendi kolya? Bilmiyorum baba. Yeropegov yokmuş. Yeroşko, Yeropegov. General sokağın ortasında durdu, kendinden geçerek haykırmaya başladı.
Ayrım sonu.